Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. İttiba tevhidi derslerimizin 19. bölümünde bütün bidatleri sapıklık olarak görmek ittiba tevhidinin bir gereğidir. Sünnet lugatte yol demektir. İmam Tartuşi şöyle der. Bu kelimenin aslı, bidatin aslı, önceden bir aslı olmadan yeni bir şey türetmek demektir. Allah Azze ve Celle'nin bedi'us semavati vel ard, yani gökleri ve yeri benzersiz olarak yaratandır sözü bu manadadır. Bakara 117, yani bedi'us semavati vel ard ifadesi, bedi, yani Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yaratırken daha önceden bir numuneyi örnek alarak yapmış değil. Yine de ki, ben o rasullerden farklı biri değilim. Kul ma kuntu bid'an miner rusul. Burada da yine bid'at kelimesi bu manada kullanılmıştır. Yani ben yeryüzündekilerin ilk rasulü değilim demektir. Şer'i tarifine gelince, dinde ıslahi tarifine gelince, dinde bir yol icat etmek, şeriatta olana benzer bir yol edinerek onunla şeriat yolunda yürümek istemek demektir bid'at. Yine İmam Şatibi de bu tarifi tercih etmiş ve bu bidat tarifinin en kapsamlısıdır demiştir. Tarifi tekrar okuyacak olursak, dinde bir yol icat etmek, şeriattakine benzer bir yol edinerek onunla din yolunda, şeriat yolunda yürümek istemek demektir bidat. Bu yüzden, yani bu en kapsamlı tarif olması sebebiyle araba, uçak gibi dünyevi yenilikler bu tarifin, bu tanımın, yani bid'atin ıstılahi tanımının kapsamının dışındadır. Dünyevi yenilikler dini bid'at olmayıp vacip, müstahap, haram, mekruh gibi hükümlere taksim edilirler. Ama dinle alakalı olanlar, bundan dini bir gaye gözetilenler, Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma gayesi gözetilenler, bu tür yenilikler işte bidat tarifinin kapsamına giren şeylerdir. Şüphe yok ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eserlerine ve ashabın eserlerine tabi olan nakil ve eser ehli, ehli sünnet vel cemaattir. Zira onlar sonradan çıkan şeylerin bulaşmadığı bu yol üzerinde olanlardır. Havadis ve bidatler, havadis yenilik demek. Hadis yeni demek. Havadis yenilikler demek. Sonradan çıkma yenilikler demek. Bu havadis ve bidatler ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından sonra ortaya çıkanlardır. Bidat, şeriate aykırı ve ona muhalif olan fiili veya ona bir eksiklik ya da noksan icap ettiren şeyi ifade eder. Nitekim selefin çoğunluğu bunu çirkin görürler ve ittibadan ibaret olan aslı, temeli muhafaza için caiz olan bir şey hakkında dahi bidatlerden, yani yeniliklerden nehret ederlerdi. Şimdi buna dair örnekleri zikredeceğiz. Bu örneklerde aslında dinde asıl olmasına rağmen kendilerine bu konuda bilgi ulaşmadığı için selefin karşı çıktığını göreceğiz. Mesela Zeyd bin Sabit, Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh'a kendisine Kur'an'ı cem etmesini söylediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım demişti. Yani Kur'an'ın musaflarda cem edilmesini. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın aslında herkeste ayrı yapraklar, parçalar, bölümler halindeydi. Musaf yaprakları. Tek bir musafta cem edilmemişti. Bunda bir hikmeti vardı, gerekçesi vardı. Gerekçesi vahiy inmeye devam ediyordu. Yani yeni bir takım hükümler, yeni bir takım ayetler iniyordu. Bazısı neshediliyordu hatta. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde böyle bir ihtiyaç olmasına rağmen bu gerekçe sebebiyle bu uygulanmamıştı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerinin işareti vardır bu konuda. Mesela ümmetime iki kapak arasında ulaşacak buyurulması gibi. Yine Musaf'la düşman toprağına, düşman diyarlarına yolculuk etmeyin gibi yasaklamalarından aslında delil vardır. Ve bu ihtiyaç yine devam etmekteydi. Ve engel ortadan kalkınca ne oldu? Asıl olan şeye dönüldü ve bu gerçekleştirildi. Evet, Abdullah bin Ebi Seleme şöyle aktarıyor. Sa'd bin Malik rahimullah birisinin radıyallahu anh, Lebbeyke zelme ariç buyur ey yüksek dereceler sahibi dediğini duydu. Bu şekilde telbiye yaptığını duydu ve şöyle dedi. Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında böyle demezdik dedi. Halbuki diğer bazı sahabelerden böyle de dendiğini ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buna karşı çıkmadığına dair rivayet vardır. Fakat bu rivayeti delil getirmemizin sebebi dine herhangi bir ekleme yapmaya selefin nasıl karşı çıktığını, delil olmadan bu tip eklemelere karşı çıktıklarını göstermektir. Bunun bir diğer örneği mesela Ömer bin İmam Malik rahimullah'ın mescitlerde toplanıp da sabah namazından sonra Kur'an okumaları, bunlar bidattır diyor. Çünkü o Medineliydi, Medine'nin alimiydi ve kendisine ulaşan bilgilerde böyle bir şey yoktu. Bu sebeple sabah namazından sonra bazı toplulukların işte Kur'an'ı ellerine alıp da, Musaf'ı ellerine alıp da bundan ders yapmalarına bu Allah Resulü'nden, sahabeden nakledilmemiş bir bidattir diyerek buna karşı çıktığını görüyoruz. Ve bunu ilk çıkaran Haccaç'tır diyor İmam Malik. Fakat biz sünnete döndüğümüzde, sünnette mesela Ankebut suresinin 45. ayetinde Veledikrullahi Ekber, muhakkak ki Allah'ın zikri en büyüktür. Ayetinin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh'a şunun rivayet ediyor. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde, yani mescitlerden bir mescitte Kur'an'ı alır, onu elden ele dolaştırarak onun dersini yaparlarsa muhakkak Allah melekleriyle onların üzerine sekinet indirir buyuruyor. Ve bunun gibi daha pek çok rivayetler var. Yine Müslim'de de bu manada rivayet vardır. Fakat onlar kendilerine delili ulaşmadığı zaman bu tip şeylere karşı çıkmışlardır. Yani görünürde ibadet bile olsa, ki ibadet olması daha tehlikelidir, buna karşı çıkmışlardır. Evet. Yine
sabah namazından sonra tahsis meselesi.
Sabah namazından sonra tahsis meselesine gelince bir kimse diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah ve ikindi namazlarını da söylüyor, iki vakti de söylüyor. Sabah namazını kıldıktan sonra namazı kıldığı yerde Allah'ı zikrederse ona İsmail Aleyhisselam'ın evladından şu kadar kimse köle azat etmiş gibi ecir vardır buyuruyor. Bu ferdi olarak zikir hakkında. Ama herhangi bir zikrin işte belli bir vakte tahsis edilmesi, herhangi bir ibadetin belli bir vakte, belli bir mekana tahsis edilmesine gelince burada bidat şaibesi vardır. Yani sadece sabah namazlarında bunu yapmak,
uygulama öyle galiba zaten.
İşte İmam Malik buna bidat diyor. Yani önceden bir sünnetten bir delili yoksa bu tip belirlemelerde yani genel olan bir şeyi tahsis etmek, sadece belli bir vakte tahsis etmek bidatten uzak değil. Yani İbn-i Mesud radıyallahu anh mesela haftalık dersleri perşembe günü yaparmış. İbn Abbas radıyallahu anh'dan yine bu manada rivayet var. İki güne bir yapanlar var sahabelerden. Daha fazlasının bıktıracağını söyleyenler var. Yani onların dışında gelen şeylerden delil olmadığı sürece bizim de uzak durmamız gerekir. Ama dediğin gibi mesela sadece sabah namazı diye tahsis etmek problemli olabilir. Yani sadece bu vakitte Kur'an okumak diye. İmam Malik'in de karşı çıktığı şey Allah-u Alem bu. Ebu'l-Buhteri şöyle dedi. Birisi İbn-i Mesud radıyallahu anh'a bir topluluğun akşam namazından sonra mescide meclis kurduklarını haber verdi ve işlerinden birisi Allah'ı şöyle tekbir edin, şöyle tesbih edin, şöyle hamd edin, şöyle şöyle yapın diyordu. Abdullah radıyallahu anh dedi ki bunu yaptıklarını gördüğünüzde bana gelin ve meclislerine haber verin. Onlar oturduklarında birisi geldi ve haber verdi. Bunun üzerine İbn-i Mesud radıyallahu anh geldi ve şöyle dedi. Kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki siz karanlık bir bidat çıkardınız yahut Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını ilimde geçtiniz. Amr bin Utbe, Allah'tan bağışlanma dileriz dedi. İbn Mesud dedi ki, sizlerin yola sarılmanız, ondan ayrılmamanız gerekir. Eğer sağa ve sola saparsanız muhakkak ki uzak bir sapıklığa düşersiniz. Evet. İçinde Allah'ı zikretmeyi ihtiva ediyor olsa bile, yani dinde aslı olan bir şey olsa bile, uygulama şekli bakımından bir yenilik getirildiği zaman işte sahabe bu şekilde bidate karşı çıkıyorlardı. Abdullah bin Avn şöyle dedi, biz İbrahim ve Nehai'nin yanındayken birisi geldi ve dedi ki, ey Eba Amr, bana şifa vermesi için Allah'a dua ediyorum. Ben onun bunu şiddetle çirkin bulduğunu gördüm. Ta ki bundan hoşlanmadığını yüzünden anladık. İbrahim sünneti zikretti. Adam bundan yüz çevirerek insanların sonradan çıkardığı şeylerden bahsetti. O da bunu çirkin gördü. Bunu İbnül Cevzi Telbisu İblis kitabında naklediyor. Yani Allah'tan şifa istemek sünnette bize ulaşmış bir şey. Fakat İbrahim en-Nehai bunu bir delile dayanmadığı için, bir delil bilmediği için bu konuda işte kerih görmüştü. Evet, bunun gibi örnekler daha pek çok. Hadis ashabı zunnuna gelerek ona hatarat ve vesveseler hakkında sordular. Yani insanların gönlüne gelen bazı düşünceler hakkında sordular. Dedi ki, ben bu konuda hiçbir şey söyleyemem. Zira bunlar sonradan çıkmıştır. Bana namaz ve hadis gibi şeylerden sorunuz. Yani bu tasavvufçuların temel dayanaklarıdır. Hatarat, vesveseler, işte gönlüne gelen düşünceler veya buna türlü türlü, yani maddelerce başlıklar atmışlardır. Levami, levaih, bevadi diye. Yani gönlüne doğan düşünceleri bir de böyle 40 türlü isimlendirmişlerdir. İşte bunların, bu terimlerin yeni çıkmaya başladığı zamanlarda zünnun, tasavvufçuların kendilerini isnat ettikleri zahitlerden birisi. O buna karşı çıkıyor. Bana hadisten sorun, namazdan sorun. Bunlar hakkında bir şey söylemem. Çünkü öncekilerden böyle bir şey, seleften böyle bir şey gelmemiştir diyordu. Fakat tasavvufçular bütün yollarını, meşreplerini bu tür düşünceler üzerine kurmuşlardır. Yani nefis terbiyesi adı altında. Yine Muhammed bin Ziyad veya Muhammed bin Rayyan dedi ki, zünnun bende kırmızı mest gördü ve dedi ki, bunlar çıkar ey oğlum. Zira o şöhrettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan giymedi. O sadece siyah mestler giydi dedi. Yani sakıncasız olsa bile yeni bir şey ortaya çıkmasından selef şiddetle sakınıyordu. Yani burada sakıncasız olan şeylere dahi delil bilmedikleri için bir diğer örneği Bukhari'de Enes bin Malik radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın hizmetkarıydı. Allah Resulü'nden kalma tahta bir bardak vardı. Bunun çatlamaya başlayınca sapı onu gümüşten bir telle bağlamak istedi. Üvey babası Ebu Talha radıyallahu anh dedi ki, ey Enes, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yaptığı bir şeyi sakın değiştirme. Yani bakır telle bağlanmış olan şeyi sakın işte gümüş telle değiştirme. Allah Resulü'nün yaptığı gibi kalsın diyorlardı. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edilen sınırlarda durmaya hırslıydılar bu ümmetin selefi. Burada şimdi bazı meselelere de değinmek gerekiyor. Mesela Ebu Davud'un Sünen'inde, Beyhaki'nin Şuab-ül İman'da, Ebu Naim'in Tarih-ül İsbehan'da, Bukhari'nin Tarih-ül Kebir'de rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden birinin evine bir kubbe yapmakta olduğunu görüyor. Oradan yüzünü çevirip gidiyor. Bu kubbeyi yapan sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, selam veriyor. Allah Resulü selamını almıyor. Tekrar selam veriyor, yine almıyor. Üç sefer tekrar ediyor. Üçüncü de selamını almıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hoşnutsuzluğu anlayınca arkadaşlarına dert yanıyor. Ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavrı zoruma gitti. Bunu yadırgadım. Neden böyle yapıyor acaba diye. Ona dediler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün işte geçiyordu. Senin kubbe yapmakta olduğunu gördü ve hoşlanmayarak yüzünü çevirdi dedi. Bunun üzerine adam hemen gidiyor, o kubbeyi yıkıyor. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, insanoğlunun yaptığı her bina kendi aleyhine kıyamet gününde vebaldir. Ancak zorunlu olanlar müstesna buyuruyor. Bunu Ebu Davud Sünen'de rivayet etmiş. Şeyh Elbani bunu ilk önce et-daife'de, zayıf diyerek nakletmiş, zikretmiş. Ben bunun tariklerini araştırdığımda epey bir tariki var ve zayıflığı tamamen zail oluyor. Et-daife'de diyor ki Şeyh Elbani, sonradan diyor ben de bunun diyor tariklerinden sahih olduğunu anladım ve sahihaya tekrar aktardım diyor. Yani Ebu Davud'a baktığınız zaman Elbani'nin zayıf dediğini görebilirsiniz bu hadisle ilgili olarak. Fakat Elbani bundan dönmüş ve Es-Sahiha'da bütün tariklerini çıkararak zikretmiştir. Ve burada sahih olduğunu belirtiyor. Beyhaki bunun birkaç tarikini daha zikrediyor. Yine Ebu Naim'in Tarihul İsbihan'ında da gelen tarikinde şu şekilde geçiyor ifade. Ancak binalardan, yani Ademoğlunun binaya yaptığı her harcama aleyhine bir vebaldir. Ancak mescitler hariç şeklinde geliyor. Beyhaki'nin diğer bir rivayetinde kendisini soğuktan koruyan, sıcaktan koruyan ve düşmandan koruyan gibi, koruması gibi, bunun gibi ihtiyaçlar haricinde binaya yaptığı her harcama kendi aleyhinedir, vebaldir diye geliyor. Yine Beyhaki'nin İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayetinde Ademoğlunun binalara yaptığı her harcama aleyhine vebaldir, ancak mescit için olanlar hariç buyuruluyor. Şimdi buradan şuraya geleceğiz. İnsanoğlunun demek ki binalara yaptığı her harcama kişinin aleyhine bir vebaldir. Yani bundan sorgulanacaktır. Helalden mi, haramdan mı, gerçekten ihtiyaç mı, buna zaruret var mı, ihtiyaç dışında bir bina mı? Bundan sorgulanacağını bildiriyor bu hadis. Şimdi işin bidatla alakalı yönüne bakacak olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tahsisi ancak mescitler hariç, yani mescitlere yaptığı harcama ona vebal olmayacak diyor. Şimdi biz görürüz ki insanlardan toplanan bazı paralar var. Ve bununla der ki işte falan yere işte parti binası yaptıracağız. Bu partide güya Allah için işte güya şeriatı getirmek maksadıyla bir bina yaptırıyor, merkez yaptırıyor. Veya dernekler, hayır kuruluşları, medreseler, okullar. Bugün okullar da böyledir. Çünkü okul, İslam'da okul, mescit. Yani medrese, dini, şer'i ilimlerin öğrenildiği yerler, mescitler. Bir kimse buralara hayır diyerek para toplarsa, bakın burada bu hadise bir muhalefet vardır. Dernekler de böyledir. Dernek ne için? Ya biz derneklere Allah için toplanacağız orada. Allah için toplanacağız. Hayır niyetiyle, yani ibadet maksadıyla, Allah'a yakınlaşma maksadıyla buranın binasına harcamada bulunuyorsun. İşte böyle bir şey başlı başına bir bidattır. Böyle bir yer için yapılan harcama dini bir mahiyet arz ettiği için bidattır. Dünyevi bir şey olsaydı, bundan bir sevap karşılığı beklenmese zararına, kendi lehine mi aleyhine mi bilemediğimiz bir şey olurdu. Sahip üzerine vebal olan binalardan derdik sadece. Ama bir de buraya yapılan yatırımın kişiye sevap kazandıracağı söylendiği zaman bu bina mescit dışındaki bir bina. Mescit de değil. Bakın dolayısıyla burası tam bir bidatin kapsamına giriyor. Ve toplanılan bu yerde mescit dışında tahsis edilmiş bir yer. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin evi dışında, çünkü evlerde de toplanmalar var. Evlerde toplanırsak buna karşı çıkmayız. Evlerde toplanma olmuş. Mescit olmadığı zaman. Mescit olmadığı zaman evlerde toplanmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama Müslümanların bir araya gelmesi için bir yerse, gaye buysa ve bu Allah için yapılacaksa, Allah için yapılan şeyin adı mescittir. Mescid olmalıdır. Hayır, mescid dışında dergah yaptıracağız diyorsanız, biz burada Allah'ı zikredeceğiz diyorsanız, bakın bunun adı bir bidattır. Sünnette olmayan bir ibadet, şeriattan dayanağı olmayan, fakat şeriatta olana benzetilerek yapılan bir şey. Şeriatta olana benzeyen kısmı nedir? İşte Allah için ilim öğrenmek. Şeriatta ilim öğrenme var. Buna benzetiyoruz. Mescitlerde var. Evlerde var. Biz buna benzetiyoruz. Yeni bir bina tahsis ediyoruz bu sefer. Evet, bidat olan kısmı işin bu yönüdür. İlim meclislerine az önce zikrettiğimiz hadiste olduğu gibi yine Müslim'de gelen diğer bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır da orada Allah'ı zikrederlerse diye geliyor. Yani meşru olan yer Allah'ın evlerinden bir ev olmaz. Zaman içerisinde bidatlerin yani sünnette olmadığı belli bir şey fakat bazı bidatlere bidat-ı hasene yani sünnette olmasa da bu güzel bir şeydir. Yakıştırması yapan insanlar olmuş. Ve bidat-ı hasene ve bidat-ı seyyiye diye ayıran insanlar çıkmış. Bakın hiçbir bidat yoktur ki kitap ve sünnetten bir şeylere dayandırılmasın. Çünkü dini bir amaç için yapılır bidat. Kitap ve sünnetten bir şeylere dayandırılmazsa onun sünnet olduğunu göstermez. Şekil itibarıyla, tahsis itibarıyla, mekan itibarıyla, umumi gelen, genel manalı gelen bir şey tahsis etmek bakın bidatın kapsamında. Şimdi buna dair örnekleri vereceğiz zaten. Birincisi inanılması ve bilinmesi mutlaka şart olan din esaslarından birisi İslam'ın Allah Teala tarafından bina edilmiş ve tamamlanmış olmasıdır. Bu bilinmek zorundadır. Daha önce İttiba Tevhid'in maddelerinde dinin tamamlanmış olduğuna iman etmek maddesini işlemiştik. İnsanlara düşen şey ancak dinlemek ve itaat etmektir. Bu apaçık, ortada olan bir gerçektir. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 3. ayetinde, "Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim." buyuruyor. Bu ayet-i kerime, şeriatın tam ve kamil olduğunu, ihtiyacı olan herkese Allah'ın indirdiğinin yeterli olduğunu gösterir. Nitekim Allah Teala, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuştur. Zariyat 56. ayetinde. İbn-i Kesir Rahimullah tefsirinde diyor ki, bu Allah Teala'nın bu ümmete lütfettiği en büyük nimettir. Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Artık dinlerinden başka bir dine ve peygamberlerinden başka bir peygambere ihtiyaç duymayacaklardır. Bu yüzden Allah peygamberini peygamberlerinin sonuncusu kılmış, İnsanlara ve cinlere elçi göndermiştir. Onun helal kıldığından başka helal, onun haram kıldığından başka haram yoktur. Onun getirdiği dinden başka da din yoktur. Dinin yeterli olmadığını, kemale erdirilmediğini ve sonradan çıkarılan bidatlere ihtiyaç duyduğunu iddia etmek çirkin bir cürettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve onlardan sonraki alimler asla böyle bir anlam çıkarmamışlardır. Yani bu sözün manası şu. Şunu yapmadan bu dine davet olmuyor diyorsunuz fakat o şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yok. Yani biz bunu yapmazsak bu dine hizmet olmayacak. Bakın dinin tamamlandığına iman etmemenin getirisidir bu. Gerektiği gibi iman etmemenin sonucudur bu sözler. Eğer dinin buna ihtiyacı olsaydı bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında olmalıydı. Delili olmalıydı bunun. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki, tabi olunuz, bidat çıkarmayınız. Bu size yeter. Her bidat sapıklıktır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaten malumunuz. Her bidat dalalettir, sapıklıktır buyuruyor. Dinde çıkarılan her yenilik bidattir ve her bidat sapıklıktır. İşte bizim bugünkü ittiba tevhidinin bugünkü başlık olarak işlediğimiz madde de bu. Bütün bidatleri sapıklık olarak görmek. Biz bütün bidatleri sapıklık olarak görmezsek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gerektiği gibi ittiba edenlerden olamayız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bütün bidatler sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sapıklık diye nitelediği bir şeyi biz güzel göremeyiz. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette insanlar güzel görseler bile bütün bidatler sapıklıktır demiştir. İmam Bukhari Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Ey kurralar topluluğu, istikamet üzere olunuz. Böyle olursanız öne geçersiniz. Sağa sola ayrılırsanız büyük bir sapıklığa düşersiniz. Yani sağa sola ayrılmak dediği şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yoldan kıl kadar bile olsa sağa sola ayrılmayın. Sözün kısası Bidati güzel görüp ona devam eden kimselere göre din tamamlanmamıştır ve onlara göre Allah'ın bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ayetine itibar edilmez manasına gelir. Allah korusun. Şayet böyle olursa bidatçı din tamamlanmamıştır, onda eksik kalan bazı şeyleri eklemek gerekir demiş gibi oluyor. Zira dinin kemale ermiş olduğuna iman etseydi bidat çıkarmazdı. Böylece bunu diyen kimse dosdoğru yoldan sapmış olur. İkincisi, şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risalet görevini eksiksiz olarak hakkıyla yerine getirmiştir. Allah Teala buyuruyor ki, sana da zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın. O da bunu yapmış ve kendisinden razı olunmuş bir halde Rabbinin katına intikal etmiştir. Din kemal bulmuş olup ziyadeye, eklemeye ihtiyacı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu hadisinde buna işaret etmiştir. Benden öncekiler içinde hiçbir peygamber yoktur ki ümmetlerine bilmedikleri hayrı göstermek ve bilmedikleri kötülüklerden onları sakındırmak üzerine vazife olmasın. Bunu Müslim rivayet eder. Ebu Zer radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladım. Bunu Taberani sahip bir isnatla rivayet eder. Yine buyurdu ki, sizleri gecesi de gündüzü gibi aydınlık olan bir yolda bıraktım. Benden sonra kim bu yoldan saparsa helak olur. Yani bu aydınlıkla yetinmek gerekir. O gerektiği kadar aydındır zaten. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, kim size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyden bir şeyi gizlediğini söylerse onu tasdik etmeyin. Zira Allah Teala buyuruyor ki, ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun rasullük görevini yapmamış olursun. Maide suresi 67. ayet. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Bazı müşrikler Selman el-Farisi radıyallahu anh'e şöyle dediler. Görüyoruz ki arkadaşınız size helal edeplerine kadar her şeyi öğretiyor deyince o da evet bize kıbleye yani tuvalette helada kıbleye dönmememizi, sağımızla istinca etmememizi, üç taştan azıyla yetinmememizi, kemik ve tezekle de istinca etmememizi de öğretti demiştir. Yani bunlara varıncaya kadar hiçbir şey eksik bırakmadan öğretti. Buraya almamışız da bunları da burada zikretmek faydalı olur. Ebu Zer radıyallahu anh'den gelen rivayette diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gökte uçan kuşa kadar bize her şeyi anlattı. Kıyamet gününe kadar yani dinleri hakkında Müslümanların ihtiyaç duyacağı her şeyi anlattı. Bunu hatırlayan hatırlıyor, unutan unuttu diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları anlatmıştır. İbnül Macişun şöyle aktarıyor. İmam Malik'in şöyle dediğini işittim. Kim güzel bularak İslam'da bir bidat, bir yenilik çıkarırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalet görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Zira Allah Teala bugün dininizi kemale erdirdim buyurmuştur. O gün dinden olmayan bir şey, bugün de dinden olamaz. Evet, bunu Şatibi El-İtisam'da zikrediyor. Şeriat koymak, beşerin değil, alemlerin Rabbinin hakkıdır. Şayet şeriat koyma insanlara bırakılsaydı, din nazil olmaz, peygamber gönderilmezdi. Bu yüzden dinde bidat ortaya koyan, kendini Allah'a denk görmüş olur. Böylece ihtilaf kapısını da açar. Allah Azze ve Celle Araf Suresi 3. ayetinde, Rabbinden size indirilene, Rabbinizden size indirilene uyun, onu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az ibret alıyorsunuz. Şura suresi 21. ayetinde, yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi dinde meşru kılan ortakları mı var? Buyurmuştur. En'am suresi 153. ayetinde, şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur, buna uyun. Başka yollara uymayın, zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Tabinin büyüklerinden İmam Mücahit Rahimullah dedi ki, bu ayette geçen sizi ondan ayıracak yollara uymayın kavlindeki yollar bid'at ve müteşabihlerdir demiştir. Yani müteşabihler kapalı gelen, ihtimalli olan, açık olmayan delillerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bu işimizde, dinimizde ondan olmayan şeyler çıkarırsa o reddolunur. Diğer bir rivayette kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsinden şeriat koyucu değildir. Nisa suresi 105. ayetinde Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik buyurulmuştur. Yine Nahl suresi 44. ayetini insanlara kendilerine indirileni açıklaman için sana da zikri indirdik buyurulmuştur. Necm suresi 3-4. ayetlerinde o hevai hevesinden konuşmaz ancak kendisine bildirilen bir vahiy ile konuşur. Araf suresi 203. ayetinde de ki, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitaben de ki, ben sadece Rabbimden bana vahyolunana uyuyorum. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine bildirilen vahiyden başkasına uymamıştır. Ve En'am 106. ayetinde Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emretmediği şeyleri yapanları kötülemiştir. İbn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle'nin benden önce gönderdiği her peygamberin kendi sünnetine uyan ve emrine sarılan seçkin havarileri ve ashabı vardı. Bunlardan sonra gelenler ise yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular. Onlarla eliyle cihad eden mümindir, diliyle cihad eden mümindir, kalbiyle cihad eden mümindir. Bu kadarını da yapmayan kimsede de artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Bunu Müslim iman babında rivayet etmiştir. Şimdi hadis-i şerife dikkat edecek olursak bunlar kimler? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendilerine karşı çıkılması gereken kimseler kimler? Yani münker olarak nitelediği. Diğer bir hadiste kim münkere eliyle, diliyle, kalbiyle karşı çıkarsa deniliyor ya, işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın münker olarak nitelediği şeylerin başında, bak adres göstererek tarifini yapıyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Bunlar kimler? Bunlar peygamberlerden sonra, peygamberlerin o seçkin ashablarından sonra yapmadıkları şeyleri söyleyen, yani başkalarına söyledikleri halde kendileri amel etmeyen kimseler, bildikleriyle amel etmeyen kimseler. Bunlara karşı çıkılacak, cihad edilecek. Ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler. Yani kitaptan, sünnetten delil olmaksızın kendi başlarına yenilik çıkaran kimseler. Bunlarla eliyle, diliyle, kalbiyle cihad etmesi isteniyor ki bu da yoksa iman yok diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani hiçbir şey yapamıyorsan kalbinden buğz et. Elinle bunu değiştiremiyorsan bu münkeri dilinle söyle. Dilinle olmuyorsa, hiç olmazsa kalbindeki şu buğz, nefret sürekli hazırda dursun. Onu kaybetme hiç olmazsa. Çünkü bütün imanın ona bağlı artık. İmanın en zayıf. Evet, kim kendiliğinden bir ibadet yaparak bidat çıkarırsa bu sapıklık kendisine reddolunur. Zira şüphesiz Allah kendisine yaklaştıracak olan ibadetleri koymaya hak sahibi olandır. İbn-i Kayyım Rahimullah şöyle diyor. Bilinmektedir ki Allah ve Resulünün bildirdiğinden başka haram, Allah ve Resulünün kötü gördüğü dışında kötülük olmadığı gibi, Allah'ın vacip kıldığından başka farz da yoktur. Allah'ın koyduğundan başka şeriat olamaz. İbadetlerde asıl olan, onun meşru olduğunu gösteren bir delil olmadığı müddetçe, o ibadetin geçersiz olduğudur. Akitler ve muamelelerde asıl olan ise, yasaklığına dair bir delil olmadığı sürece sahih olmazdır. Eşyada asıl olan mübahlıktır. İbn-i Teymiye Rahimullah da şöyle der. Şer'i bir delil olmaksızın hiç kimse için bir ibadet veya bir yakınlık vesilesi edinme imkanı yoktur. İbn-i Kesir Rahimullah, Kur'an okuma sevabının ölüye hediye edilmesi meselesindeki ihtilaf hakkında, yani ondan önceki alimler ihtilaf etmişler. Bu konuda şöyle diyor. Kur'an okuma ölünün amelinden ve kazancından değildir. Bu sebepledir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ölüler için Kur'an okumaya ne açık bir ifadeyle ne de ima ile teşvik etmemiştir. Sahabelerden hiçbirisinden de bu konuda bir nakil yoktur. Şayet bu hayırlı bir amel olsaydı şüphesiz onlar bu hayırda bizi geçerlerdi. Yani bize öncülük ederlerdi. Allah'a yakınlaştıran ameller ancak nas ile sabit olur ve bu hususta kıyas ile veya bir takım görüşlerle karar verilemez. Sahabe ve tabiinden olan salih selefimiz de işte bu yol üzerindeydiler. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh der ki, şayet din görüş ile olsaydı meslerin üzerine değil, altını mest ederdim. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meslerin üzerini mest ettiğini gördüm. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Hacerül Esved'i öptükten sonra şöyle demişti. Şüphesiz biliyorum ki sen faydası ve zararı olmayan bir taşsın. Yani bunun bir manası yok. Ne fayda var ne zarar var. Şayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın seni öptüğünü görmeseydim, seni öpmezdim. Yani manasını ben bilmesem dahi değil mi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yaptı. Buna akılla itiraz edilmez yani. Kıyasla itiraz edilmez. Yani Peygamber bunun gerekçesini biliyordu, ben bilmiyordum. Mazeret değil. Sadece Peygamber hakkında. Ama bir başkasını aynı konuma getirirsen onu Peygamber'e denk kılmış olursun. Bu da ittiba tevhidini bozar. Yani ne demek istiyoruz? Bir alimin bir şey yaptığını görüyorsun. Anlamıyorsun veya delilini bilmiyorsun. Değil mi ki o alim yapıyor, ben de yaparım dersen onu Peygamber mertebesine koymuş olursun. İttiba tevhidini bozar. Bir kadın Ayşe radıyallahu anh'a bizden biri temizlenince namazını neden kaza etmiyor diye sorunca, yani hayızdan temizlenince, çünkü orucu kaza ediyor, namazı niye kaza etmiyor? Kıyas yapıyor. Bakın kıyasa bir reddiyedir bu da. Oruç kaza ediliyor, namaz niye kaza edilmiyor? Dedi ki sen haruri misin, sen harici misin? Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında hayız olduğumuz zaman bize bunu emretmezdi. Yani emir olmadığı için bunu yapmıyoruz. Çünkü ibadetlerde asıl olan haramlıktır. Ve ibareye dikkat edin. Sen haruri misin diyor, harici misin? Bu da haricilerin kelamcı olduklarına bir işarettir. O zamanki hariciler de demek ki kelamcıydı. Kitap ve sünnetin çizgilerinde durmamışlar. İlla ki bir şeyler katmak istemişler. Kıyas yapmışlar. Nafi anlatıyor. İbni Ömer radıyallahu anhumanın yanında birisi hapşırdı ve Elhamdülillah ve selamu ala Resulillah dedi. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu anh'a ben de derim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği böyle değildir. Biz elhamdülillah deriz. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama salatu selam okumak her zaman her yerde meşru. Çünkü Allah azze ve celle ona salat ve selam edin diye kitabında Ahzab suresinde emrediyor. Bir kimse dese ki bu ayete dayanarak ben hapşırdıktan sonra bunu yapıyorum dese, bakın İbn Ömer radıyallahu anh'ın karşı çıktığı bu şeye bir delil olur değil mi? Ama İbn Ömer buna karşı çıkmıştır. O ayeti bildiği halde. Sebebi hapşırdıktan sonra böyle bir şey söylenmesi, tahsis edilmesi, böyle bir vakte tahsis edilmesi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelmemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece elhamdülillah demekle veya elhamdülillahi ala kulli hal diğer bir rivayette böyle demekle yetinmiştir. Sen buna yeni bir şeyler eklersen, mesela diyelim selam. Selam meselesi de en çok insanların bidat çıkardıkları meselelerden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu şekilde selam verene 30 sevap diyor veya selamı alana. Yine bir rivayette Taberani'nin ve Bukhari'nin Tarihül Kebir'deki rivayetinde selam alan kimse için ve mağfiratuhu ziyadesi var. İbn-i Mace'nin rivayetinde ise zayıf bir isnatla selam verirken ve mağfiratuhu ziyadesi var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ve mağfiratuhu diye selam verilmesi zayıf bir isnatla gelmiştir. Bununla amel eden bir kimse bidat işlemiş olur. Ama selam almaya gelince ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiratuhu diyebilir. Başka bir şey daha ekleyemez buraya. Böyle demesinin delili de, selam alırken demesinin delili işte o Taberani'nin rivayet ettiği hadis. Şeyh Elbani sahihliyor bunu. Veya bazıları dediği gibi ve aleyna ve aleyküm selam diyorlar. Sahabeden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan buna bir delil yok. Besmele çekerken mesela yemeğe başlarken Bismillah de ve önünden ye diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bismillahirrahmanirrahim dersen zulmetmiş olursun, ekleme yapmış olursun. Peygamberin sünnetini eksik bulmuş olursun. Peygamber sadece Bismillah yeterli gördü orada. Ya Bismillahirrahmanirrahim desek ne sakınca var? Ne sakınca var? Sünnete muhalefet sakıncası var. Dini yeterli görmeme sakıncası var. Tıpkı İmam Malik rahimullah'a birisi diyor ya, nereden ihrama gireyim? Medine'de soruluyor soru. Soru soran Medineli. Medinelilerin mikat yeri sünnette Zilhuleyfe'dir. Peygamberin girdiği yer olan Zilhuleyfe'den ihrama gir diyor. Ben daha geriden girmek istiyorum diyor. Yani ihram yasakları daha geriden başlayacak. Daha fazla ibadet etmiş olacak zannınca. Ben senin için bunda bir fitne görüyorum diyor. Nasıl fitne olur ki diyor, daha fazla ben sakınacağım bazı şeylerden. İşte senin bu düşüncen zaten fitne olarak sana yeter diyor. Ve Nur suresi 63. ayetini okuyor. Onun emrine, Resulün emrine aykırı hareket edenler bir fitneye uğramaktan, bir fitneye düşmekten yahut can yakıcı elin bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Senin diyor bir şeyi, herhangi bir şeyi Allah Resulü'nden, sahabelerinden fazla yaptığını düşünmen sana fitne olarak yeter diyor. Yani bu işler akılla değil. Bilakis sünnetin sınırlarında durmak gerekir. Bu nebevi hadisler ve seleften gelen rivayetler şeriatı anlamadaki doğru yolu açıklamaktadır. Doğru yol budur. Şüphesiz aklın bunun zıttını güzel görmesine veya şahsi görüşün bunun zıttını süslemesine mecal yoktur. Şüphesiz şer'i naslar bu şekilde varid olmuştur. İmam Şafii Rahimullah şöyle der, kim bir konuda istihsan ile, yani şahsi görüşüyle güzel bularak hükmederse şeriat koymuş olur. Din koymuş olur. Evet, Allah izin verirse bir sonraki dersimizde de bu bidatlerin güzelinin olamayacağına dair maddelerin dördüncüsüyle devam edeceğiz. Bunun hevaya tabi olmak olduğu, bidat çıkarmanın hevaya tabi olmak babından olduğuyla devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfurüke ve töbüleyk.